Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 34. Ayrım. Hadi içeri girelim büyücü. Fen'in çocuksu sesi yuvarlak duvarda gidip geldi. Tayita, bekle dedi. Burada bir varlık var. Bu yerin ruhu var. Sanırım tehlikeli. Kalulu'yu dehşete düşüren de oydu. Yerdeki güneş ışığını gösterdi. Neredeyse ölü oldu. Işık huzmesi tam pentagramın kalbine vurmak üzere. Çok önemli bir an olacak. Güneş ışığının yerdeki süzülüşünü izlediler. Fil dişi halkaya değip oradan duvarlara yansıdı. Işınımı 10 kat artmıştı. Şimdi daha hızlı ilerler gibiydi. Sonunda birdenbire bütün fil dişi diski doldurdu. O anda kutsal bir mısır çalgısı olan ve dini törenlerde çalınan sis turumların mırıltısı duyuldu. Etraflarında yarasaların ve akbabaların kanat seslerini işittiler. Beyaz ışık mabedi öyle bir parıltıyla kapladı ki ellerini gözlerine kalkan yapmak zorunda kaldılar. Kamaşan gözleriyle Eos'un ruhani işaretinin diskin ortasında belirdiğini gördüler. Alevin içinde bir kedi pençesiydi bu. Cadının kokusu burun deliklerini yabani hayvan kokuları halinde doldurdu. Girişe doğru geri çekildiler ama o sırada güneş ışığı fil dişi diski geçti ve alevden harfler silindi. Cadının kötü kokusundan geriye sadece küflü tahta ve yarasa pisliği kokusu kaldı. Güneş ışığı soldu ve mabet yine loşlaştı. Sessizce galeriye, oradan da dışarı çıktılar. Fen, oradaydı diye fısıldadı. Ciğerlerini temizlemek istercesine serin göl havasını içine çekti. Etkisi sürüyor. Tayita asasıyla kızıl taşları gösterdi. Hala şeytani işlerini yönetiyor. Tapınağını yıkabilir miyiz? Fen dönüp binaya bir göz attı. Böylece onu da mahvetmiş olur muyuz? Tayita sert bir sesle. Hayır dedi. Sığınağının iç mabedinde etkisi çok güçlü. Ona orada meydan okumak ölümcül bir tehlike yaratır. Ona saldırmak için başka bir zaman ve yer bulacağız. Elinden tutup Fen'i uzaklaştırdı. Yarın taşın gücünü denemek için döneceğiz ve kızıl taşların bu boğaza nasıl geldiği hakkında Kalulu'dan daha fazla bilgi alacağız. Meren kızıl taşları ikiye bölen çatlağı gösterdi. Mutlaka burası duvarın en zayıf yeridir. Kopma noktası olabilir. Deneye başlamak için kesinlikle en uygun yer dedi Tayita'da. Odun sıkıntısı çekmiyoruz. Boğazın yamaçlarını kaplayan büyük ağaçların çoğu susuzluktan kurumuştu. Adamlara söyle başlasınlar. Adamların ormana yayılışını izlediler. Çok geçmeden balta sesleri yamaçlarda yankılanırken boğazı çınlatıyordu. Ağaçlar devrilince atları kullanarak kızıl duvarın dibine sürüklediler. Orada onları uzunlamasına kesip üst üste yığarak alevlerin iyice yayılabileceği bir baca oluşturacak şekilde istiflediler. O devasa yığına yanıcı maddeleri yerleştirmeleri 3 gün sürdü. O arada Tayita'da 4 ayrı su dolabı yapımını denetliyordu. Bunlarla suyu gölden alıp duvarın üstüne yükseltecek ve duvarın kızmış olan diğer yüzüne akıtacaklardı. Bütün hazırlıklar tamamlanınca Meren odun yığınını ateşledi. Alevler tepeye kadar yükseldi. Kısa bir süre içinde kütük yığınında kükreyen bir yangına dönüştü. Kimse derisi kavrulmadan 100 metre bile yanına yaklaşamazdı. Yangının hafiflemesini beklerken Tayita ile Fen, Kalulu ile birlikte boğazın üstündeki tepede oturmuş, uzaktan Eos'un tapınağına bakıyorlardı. Güneşten korunmak için küçük, harap bir pavyona sığınmışlardı. Korumaların pavyonun damını onarması gerekmişti. Nehir henüz akarken ve kabilen burada yaşarken, yılın sıcak mevsiminde toprak güneşin altında kavrulurken buraya gelme alışkanlığım vardı dedi Kalulu. Gölden nasıl serinlik geldiğini fark etmişsinizdir. Ayrıca yabancıların tapınakta yaptıklarını da merak ediyordum. Buradan onları gözetlerdim. Karşı tepeye yapılmış tapınağı gösterdi. O zamanki manzarayı gözünüzün önünde canlandırmalısınız. Şimdi kırmızı duvarın durduğu yerde gürül gürül akan bir sürü şelale vardı. öyle şiddetli ve güçlü akarlardı ki düştükleri yerden göğe bir serpinti bulutu yükselirdi. Kollarını havaya kaldırıp yükselen bulutu anlamlı zarif bir hareketle gösterdi. Rüzgar değişince serpinti tıpkı yağmur gibi serin ve tatlı bir şekilde buradan bizi de ıslatırdı. O anları hatırlayıp keyifle gülümsedi. Böylece buradan bir şahin gibi bütün önemli olayları görebiliyordum. Fen, tapınağın inşa edilişini izledin mi diye sordu. İçinde bir sürü fil dişi ve kıymetli taşlar olduğunu biliyor muydun? Evet güzel çocuğum. Yabancıların onları getirişini izledim. Yüzlerce köleyi yük hayvanı gibi kullandılar. Tayita, hangi yönden geliyorlardı diye sordu. Batıdan geldiler. Kalulu uzaktaki puslu mavilikleri gösterdi. Orada hangi ülke var dedi Tayita. Cüce hemen cevap vermedi. Bir süre sessiz kaldı ve sonra çekinerek konuştu. Genç bir adamken ve bacaklarım hala tamam ve güçlüyken oraya gitmiştim. Bilgi ve bilgelik peşindeydim. Çünkü batıdaki o uzak ülkede muhteşem bir bilginin yaşadığını duymuştum. Peki ne keşfettin? Yılın çoğu zamanında bulutların arasında gizlenen yüce dağlar gördüm. Bulutlar dağılınca gökyüzüne tırmanan, çıplak başları bembeyaz parlayan zirveleri ortaya çıkıyordu. Zirvelere tırmandın mı? Hayır, sadece uzaktan gördüm. O dağların bir adı var mı? Onları gören yerlerde yaşayan insanlar tepeleri dolunay gibi parlak olduğu için Ay Dağları diyordu. Söylesene bilgili ve saygıdeğer arkadaşım, bu seyahatlerinde başka mucizeler de gördün mü? Mucizeler çok boldu diye cevap verdi Kalulu. Topraktan fışkıran ve kazanda kaynayan su gibi fokurdayan nehirler gördüm. Tepelerin homurdandığını ve ayaklarımın altında canavarlar derinlerdeki mağaralarında sarsıyormuş gibi sallanan toprakları gördüm. Anılar kara gözlerinin parlamasına yol açmıştı. O sıra dağlar o kadar güçlüydü ki zirvelerden biri yanıyor ve devasa bir ocak gibi tütüyordu. Tayita heyecanla, yanan bir dağ diye bağırdı. Alev ve duman püskürten bir zirve görmüşsün. Yani bir volkan mı keşfettin? Böyle bir mucizeye o adı veriyorsan öyledir dedi küçük adam. Oralarda yaşayanlar ışık kulesi diyordu. O manzaraya hayran kalmıştım. Peki, aradığın bilge kişiyi bulabildin mi? Hayır. Bu tapınağı inşa eden adamlar Ay Dağları'ndan mı gelmişti? Buna mı inanıyorsun? Tayita onu tekrar asıl konuya döndürmüştü. Kim bilir? Ben değil. Ama o yönden geldiler. 20 ay çalıştılar. Önce köleleriyle inşaat malzemelerini taşıdılar, sonra duvarları diktiler ve kütüklerle, sazlarla kapattılar. Kabilem onlara yiyecek temin etti. Karşılığında da boncuk, kumaş ve metal aletler aldılar. Binanın amacını anlamamıştık. Ama zararsız görünüyordu ve bizim için bir tehlike oluşturmuyordu. Kalulu saflıklarını hatırlayınca başını salladı. Bense çalışmalara ilgi duyuyordum. Adamlara kendimi sevdirmeye ve yaptıkları şeyle ilgili biraz daha bilgi edinmeye çalıştım. Ama beni en düşmanca tutumla uzaklaştırdılar. Kamplarının etrafına nöbetçiler diktiler ve yaklaşamadım. Ben de bu gizli yerimden izlemek zorunda kaldım. Kalulu yine sessizleşti. Tayita yeni bir soruyla onu yüreklendirdi. Tapınak tamamlandıktan sonra ne oldu? İnşaatçılar ve köleler ayrıldı. Geldikleri gibi batıya döndüler. Tapınakta hizmet etmek üzere 9 tane rahip bıraktılar. Sadece 9 mu dedi Tayita? Evet. Her birini tanır olmuştum. Tabii ancak buradan. Rahip olduklarına inanmanın sebebi ne? Kırmızı renkli kıyafetler giyiyorlardı. Ayinler yapıyorlardı. Kurbanlar kesip adak adıyorlardı. Törenlerini anlatsana. Tayita büyük bir dikkatle dinliyordu. Her ayrıntı önemli olabilir. Her gün öğle vakti rahiplerden üçü törenle şelalenin başına iniyordu. Sürahilere su doldurup garip sözler ve danslar eşliğinde tapınağa götürüyorlardı. Tenmas dilinde mi? Hayır büyücü, o dili tanıyamadım. Hepsi bu muydu? Yoksa hatırladığın başka bir şey var mı? Kurbanlar demiştin demin. Bizden kara keçiler ve kara tavuklar satın alırlardı. Renk konusunda çok titizdiler. Hayvanın kapkara olması gerekiyordu. Onları tapınaklarına götürürlerdi. Önce ilahi söylediklerini duyardım. Ardından da dumanı görür ve yanık et kokusunu alırdım. Başka? Diye ısrar etti Taita. Kalulu bir an düşündü. Rahiplerden biri ölmüştü. Sebebini bilmiyorum. İki rahip cesedi göl kıyısına taşıdı. Çıplak olarak kumun üstüne bıraktılar. Sonra tekrar yamaca tırmandılar. Oradan timsahların gölden çıkıp cesedi suyun altına çekişini izlediler. Cüce elleriyle bir bitiş hareketi yaptı. Birkaç hafta sonra da tapınağa yeni bir rahip geldi. Taita, yine batıdan mı geldi diye tahminde bulundu. Bilmiyorum çünkü gelişini görmedim. Bir akşam 8 taneydiler, ertesi sabah yeniden 9 olmuşlardı. Demek ki rahip sayısı önemliymiş. 9. Yalanın şifresi. Taita bir süre bunu düşündükten sonra, ondan sonra ne oldu diye sordu. Rahipler 2 yıldan uzun bir süre boyunca aynı şeyleri tekrarladılar. Sonra bir sonuca ulaşmak üzere olduklarını tahmin ettim. Tapınağın etrafında 5 tane işaret ateşi yaktılar ve aylar boyunca gece gündüz hiç söndürmediler. 5 ateş dedi Taita. Nasıl yerleştirmişlerdi onları? Dış duvarda 5 tane dikit var. Onları fark etmiş miydin dedi Kalulu. Evet, büyük bir pentagramın uçlarını oluşturuyorlar. Yani tapınağın üzerinde bulunduğu mistik desenin. Ben tapınağın içine hiç girmedim. Pentagram falan bilmiyorum. Sadece ateşleri dış duvarın etrafındaki 5 noktada yaktıklarını biliyorum. Başka garip bir şey olmadı mı? Sonra rahiplere biri daha katıldı. Yeni bir rahip miydi? Sanmıyorum. Bu kişi kırmızı değil, tepeden tırnağa siyahlar giyiyordu. Yine simsiyah bir örtüyle de örtündüğü için kadın mı erkek mi ne olduğunu bilemiyorum. Ama giysilerin altındaki hatlar ve hareketlerindeki zarafet yüzünden kadın olabilir diye düşünmüştüm. Her sabah güneş doğarken tapınaktan çıkıyordu. 5 ateşin önünde ayrı ayrı dua edip tekrar içeri girerdi. Yüzünü hiç gördün mü? Hep örtülüydü. Ruhani, tehlikeli bir zarafeti vardı. Diğer rahipler ona büyük saygı gösteriyor, önünde yerlere kapanıyorlardı. Herhalde yüksek rahibeleriydi. Kadın tapınaktayken göklerde veya tabiatta önemli bir işaret gözlemlemiş miydin? Aslında bir sürü garip semavi işaret vardı büyücü. Onu ilk kez ateşlerin başında dua ederken gördüğüm gün, akşam yıldızı kendi yolunda geri geri gitmişti. Kısa bir süre sonra da önemsiz ve adı olmayan bir yıldız, dev gibi şişti ve alevlerin içinde yok oldu. Tapınakta kadının kaldığı her gece kuzey semalarında garip renkler oluştu. Bütün bu kehanetler doğayı da etkiledi. Sence bunlar o kadının işi miydi? Sadece o geldikten sonra oluştuklarını biliyorum. Tamamen tesadüf de olabilir, bilmiyorum. Hepsi bu muydu dedi Taita. Kalulu başını salladı. Dahası da vardı. Doğa çıldırmış gibiydi. Tarlalardaki ürünlerimiz sarardı ve kurudu. Sığırlar buzağılarını düşürdü. Kabilemizin yüce şefini yılan soktu ve neredeyse anında öldü. Birinci karısı 2 başlı bir oğlan doğurdu. Uğursuzluk alametleri diyen Taita ciddileşmiş görünüyordu. Daha sonra çok kötü şeyler de oldu. Hava bozuldu. Kentimizin üstüne yükseklerden gelen güçlü bir rüzgar indi ve çatıları uçurdu. Bir yangın kabile totemini yaktı ve atalarımızdan kalan her şeyi yok etti. Sırtlanlar yüce şefin cesedini topraktan çıkarıp yediler. Taita, halkına, atalarına ve dinine doğrudan saldırılmış diye mırıldandı. Sonra da yer sallanmaya başladı. Sanki canlı bir hayvan gibiydi. Gölün suları göklere yükseldi. Kudurmuş beyaz köpükler oldu. Balık sürüleri kayboldu. Göl kuşları batıya doğru uçup gitti. Dalgalar sahilde yatan kanolarımızı parçaladı. Balık ağlarımızı mahvetti. İnsanlar kabilemize kızan tanrıları yatıştırmam için yalvardılar. Bunlara karşı ne yapabilirdin ki dedi Tayita. Sana çok zor bir görev vermişler. Şimdi oturduğumuz yere geldim. Gücümün yettiği en kapsamlı koruma büyüsünü yaptım. Göl tanrılarının öfkesini yatıştırsınlar diye atalarının ruhlarını çağırdım. Ama yakarılarıma karşı sağır, halkımın çektiği acılara karşı kör kaldılar. Üzerinde oturduğumuz bu tepeleri dev bir filin Ngong ağacını salladığı gibi salladılar. Toprak öyle oynuyordu ki insanlar ayakta duramaz olmuştu. Toprak aç aslanların çenesi gibi açıldı ve erkekleri sırtlarında bebekleriyle birlikte kadınları yuttu. Artık Kalulu ağlıyordu. Gözyaşları çenesinden çıplak göğsüne akmaktaydı. Korumalarından biri keten bir kumaşla göğsünü kuruladı. Ben izlerken gölün suları korkunç seslerle gümbürdeyerek öfkeyle kıyılara saldırdı. Su altımızdaki yamacın ortasına kadar yükseldi. Serpintileri buraya kadar geliyordu. Kör ve sağır olmuştum. Tapınağın olduğu tarafa baktım. Bulutların ve serpintilerin arasında siyah giysili kişinin tek başına kapının önünde durduğunu gördüm. Savaştan dönen sevgili kocasını karşılayan bir kadın gibi kollarını o karma karışık göle doğru uzatmıştı. Kalulu nefes almak için durdu ve bedenini kontrol etmeye çalıştı. Kasları seyirip bükülüyor, başı felçli bir adamınki gibi titriyordu. Çok sallanıyordu. Tayita elini onun başına uzatıp, ''Huzurlu ol.'' dedi. Küçük adam ağır ağır gevşeyip rahatladı ama yüzünden hala yaşlar akıyordu. ''Çok acı geliyorsa devam etme.'' dedi Tayita. ''Sana anlatmam lazım. Sadece sen anlayabilirsin.'' Derin bir nefes alıp anlatmaya devam etti. Sular yarıldı ve dalgaların arasından karanlık kütleler çıkmaya başladı. Önce bunları derinlerde yaşayan canavarlar zannettim. En yakın adayı gösterdi. Burada ada yoktu. Gölün üstü bomboştu. Derken yüzeye bir kaya kütlesi fışkırdı. O gördüğün ada gölün rahminden çıkan bir bebek gibi ortaya çıktı. Gösterirken eli şiddetle titriyordu. Ama orada da bitmedi. Sular bir kez daha yarıldı. Gölün dibinden başka bir kaya kütlesi çıktı. İşte onlar, kızıl taşlar. Kor gibi parlıyorlardı. Sular tısladı ve dönerek kayayı kenara itti. Taşlar yarı erimiş durumdaydı. Havayla karşılaştıkça sertleşiyorlardı. Yarattıkları buhar bulutları o kadar yoğundu ki neredeyse her yeri örtmüşlerdi. Ama bulutlar açılınca tapınağın el değmemiş olduğunu gördüm. Duvarlarındaki her taş yerli yerindeydi. Çatısı da sağlamdı. Ama kara giysili kişi kaybolmuştu. Rahipler de gitmişti. Hiçbirini bir daha görmedim. Kızıl taşlar dev bir gebenin karnı gibi şişmeye başladı ve giderek şimdiki halini alıp Nil'in ağzını tıkadı. Nehir çekilip kurudu ve suların altından yatağındaki kumluklar ve taşlar ortaya çıktı. Kalulu korumalarına dönüp el işaretiyle bir şeyler söyledi. Biri hemen koşup başını tuttu, biri de dudaklarına bir su kabağı uzattı. Kalulu gürültülü bir şekilde su kabağındaki sıvıyı içti. Kötü kokulu sıvı onu hemen rahatlatmış gibiydi. Su kabağını kenara itip Tayita'ya anlatmaya devam etti. Bu afetlerden o kadar bunalmıştım ki bayır aşağı koşmaya başladım. Eliyle koştuğu yolu gösterdi. Yer yarılıp da önümde açılan derin çukura yuvarlandığımda şu ağaçların oraya gelmiştim. Tırmanıp kurtulmaya çalıştım ama bacaklarım kırılmıştı. Yer insan yiyen bir canavarın çenesi gibi açıldığı hızla üstüme kapandığında neredeyse tepeye ulaşmak üzereydim. İki bacağım sıkışmıştı. Kemiklerim kırılıp paramparça oldu. Tamafupa'dan kurtulanlar beni bulduklarında iki gündür oradaydım. Beni çekip çıkarmaya çalıştılar ama bacaklarım iki kayanın arasındaydı. Bir bıçakla balta getirmelerini istedim. Onlar beni tutarken bacaklarımı kestim ve kesik yerlere ağaç kabukları sardım. Kabilem bu lanetli yerden Kyoko bataklıklarına kaçarken beni de götürdü. Tayita, bana anlatırken bütün o korkunç olayları yeniden yaşadın dedi. Gücünün sonuna geldin artık. Anlattıkların beni derinden etkiledi. Kadınlarını çağır. Seni tekrar Tamafupa'ya götürsünler. dinlenmen lazım. Sen ne yapacaksın büyücü? Albay Meren parçalanıp parçalanmayacağını görmek için kızmış kaya yüzeyini söndürmeye hazır. Ben de ona yardım edeceğim. 34. ayrımın sonu sayfa 278, devamı 35. ayrımda.